Ayrım 12.
Yazmanlar saray okullarında öğrenim görür, okuldan çıktıktan sonra yükselmeye başlarlar. Subaylar ve din adamları, işte bu kimi aydın kişiliğiyle, kimi krala yakın oluşuyla öne çıkan okumuş insanlardan sonra gelirler. Bu üst sınıfın altında sevilmeyen insanlar sınıfı diyebileceğimiz askerler yer alır. Çoğu yabancılardan toplanmış olan askerler, çoğunluğunu çiftçilerin ve zanaatçıların oluşturduğu halk kesimine güven duygusundan çok korku ve kin duyguları aşılamıştır. Yetkin bir edebiyat. Bu karmaşık düzende ince bir edebiyat, bugünün edebiyat adamına parmak ısırtacak kadar incelmiş bir edebiyat gelişmiştir. Bu edebiyatın bir bölümü bize tapınak duvarlarını, yontuları, gömütleri süsleyen anıtsal yazılarla, bir bölümü de papirüslerle ulaşmıştır. Elbette Mısır'dan bize kalan yazılar gerçek Mısır edebiyatının pek az bir bölümünü içerir. Bu edebiyatın bize ulaşmayan büyük bölümü geçmişin bilinmez derinliklerinde kalmıştır. Gene de elimize geçmiş olan ürünler bizi eski Mısırlıların dünyalarına ulaştırır, bize onların yaşamlarından ilginç özellikler taşır. Aşk türküleriyle, şölen türküleriyle, anlatılar ve öykülerle, ölüm metinleriyle, dua ve büyü metinleriyle zenginleşmiş olan bu güçlü edebiyatta dinsel yapıtlar kadar din dışı yapıtlar da ilgi çekicidir. Bu yaratıların pek azında yaratıcısının imzası bulunsa da hemen tümünde toplumsal ve bireysel şemacılıktan uzak şaşırtıcı bir insani derinlikle karşılaşırız. Söz konusu ürünlerin elbette en önemlileri dinsel ve din dışı şiirlerdir. Daha çok yeni imparatorluk döneminde gelişmiş olan bu edebiyat türü, güçlü bir doğa sevgisini, gerçek bir sanat duygusunu, yaşamın gerçekleri arasında güzelliğe bağlılığı duyurur. Mısır lirik şiirinden vereceğimiz şu örnek, bir çağdaşımızın kaleminden çıkmış gibidir. Yüreğim hızla çarpar, seni çok sevdiğim düşündükçe, yürüsem herkes gibi, bırakmaz beni, yoluma çıkar. Gidip bir şeyler giymek istesem bırakmaz, yelpazemi bile aldırmaz bana, artık gözlerimi süsleyemiyorum, kokular da sürünemiyorum artık. Öyle çarpma yüreğim, sevgilin sana gelince gözler o an dikilir üstüne, aşk çıldırtmış bu kadını, dedirtme sakın bana. Onu düşündüğün zaman güçlü ol, yüreğim öyle çarpma. Şu dizelerde aşkın gücünü eşsiz bir güzellikte duyurmaktadır. Dün tam 7 gün oldu sevgilimi görmeyeli, hastalık yapıştı yakama, yüreğim ağırlaştı, unuttum kendimi bile. Hekimler gelse evime, yüreğim onların ilacını ne yapsın? Büyücüler de çözümleyemez bunu. Acım çok derin çünkü. Sevginin orada deseler, o yaşatırdı beni. Adı beni ayağa kaldırmaya yeterdi. Haberini alsam canlanırdı yüreğim. Sevgilimdir ilaçların en iyisi benim için. Sevgilimdir en büyük kitabı hekimliğin. Sağlığım onun gelişinde saklıdır. Onu görür görmez iyileşirim. Açsa bana gözlerini yüreğim gençleşiverir. Konuşsa gücümü kazanırım yeniden. Sarılsam ona bütün acılarım biter. Ama yazık 7 gün önce aldı başını gitti. Şölen şiirleri ve bilgelik metinleri. Şölen şiirlerinde de yaşamın güzellikleri anlatılır, yaşamın değeri dile getirilir. Haz duymak, sevinmek, giyinip kuşanmak, gülüp söylemek, dans edip şarkı okumak bu şiirlerde egemen temalardır. Şölen şiirlerine bir örnek verelim. İsteklerini karşıla yaşadıkça. Başına çiçekler tak, ince şeyler giy üstüne. Kutsal kiremlerin en güzelleriyle koksun her yanın. Elinden geldiğince yaşa. Yüreğini durgunluklara bırakma. Sana ne gerekiyorsa onu yap yeryüzünde. Gönlün senden neyi istediyse onu yap. Yaz günü gelip kapını çalmadan. Ağlayışlar ölümden kurtaramaz insanın yüreğini. Çılgınca eğlen, bıkmadan, usanmadan. Çünkü insana elindekileri öteye götürmek hakkı verilmedi. Çünkü gidenlerden biri bile dönmedi. Yaşama ve sevgiye, sevgiliye bağlılığı yücelten bu tür şiirler yanında insan davranışını düzenlemeye çalışan bilgelik metinleri de büyük bir yer tutar. Öğretici nitelik taşıyan bu metinlerde toplumsal yaşam için zorunlu görülen davranış kuralları önerilir. Davranış biçimini belirleyen bu kurallar çok zaman bir öğüt havasında sunulmuştur. Bu metinlerden birini buraya alalım. Bilginlerinden ötürü kurumlanma, bilge kişisin diye çalım satma. Bilene danıştığın gibi cahile de danış. Sanatın sınırı yoktur, işini tümüyle bilen sanatçı da yoktur. Doğru söz zümrüt kadar değerlidir ama onu değirmende çalışan insanlarda da bulabilirsiniz. Senden daha büyük birinin masasına oturduğun zaman o ne veriyorsa al, önüne ne koydularsa. O sana söz söylemedikçe sen başını eğik tut, o konuş diyene kadar. Gülümserse gülümse, senin gülümseyişin onun yüreğine hoş gelir, o senin her yaptığını hoş karşılar. Biri sana dua ederken senden bir şeyler istemekte olan o kişinin sözlerini dinginlik içinde dinle. Neden geldiğini sonuna kadar anlatmadan gönderme onu. Bir şey isteyen kişi sözlerine dikkat edilsin ister, dileklerinin yerine getirilmesinden çok ister bunu. İyi durumdaysan yuva kur, karını evinde sev, nasıl istersen öyle. Karnını doyur onun, sırtını pek tut. Merhemler onun bedenine ilaçtır. Öyle yap ki sen yaşadıkça gönlü hoş olsun senden. Efendisi için iyi bir topraktır o. Masallar ve yakınma metinleri. Hayvan ve eşya masalları da Mısır edebiyatında önemli bir yer tutar. Elimizde bununla ilgili örnekler çok az da olsa bu anlamda güçlü bir edebiyatın var olmuş olduğu kesindir. Hatta eski Mısır'da söylenilmiş olan hayvan ve eşya masallarının Yunan diline çevrildiği sanılmaktadır. Bunun yanında Mezopotamya'da görülenlere benzer yakınma metinleri de bu edebiyatta önemli bir yer tutar. Şu örnek oldukça belirleyicidir. Kiminle konuşabilirim bugün? Arkadaşların içi kötü. Bugünkü dostlar bilmiyor sevmeyi. Kiminle konuşabilirim bugün? Yürekler doymak bilmiyor. Herkes arkadaşının malını çarpmakta. Kiminle konuşabilirim bugün? Aklı başında adamlar öldü gitti. Vur kır sardı herkesin yüreğini. Kiminle konuşabilirim bugün? Melek yüzlerinin altında şeytanlıklar. İyilik bir yerden kovuldu artık. Kiminle konuşabilirim bugün? Yürekler doymak bilmiyor. Kimse onur duyamaz yüreğinden. Kiminle konuşabilirim bugün? Doğru insanlar yok artık. Yeryüzü kötülük edenlere bırakıldı. Kiminle konuşabilirim bugün? Artık dost most kalmadı. İnsan gidip içini bilmediği birine açmalı. Kiminle konuşabilirim bugün? Sarıyor dünyayı günah. Bir türlü sonu gelmiyor. Yaşam karşısında bu gibi yakınmalar arasından kendini duyuran ahlaki tedirginlik yaşamı gözden çıkarma noktasına, ölümü yüceltme noktasına kadar varır. Ölüm karşımda şimdi, hastanın karşısında derman gibi, kapatıldığı yerden açık havaya çıkan biri gibi. Ölüm karşımda şimdi, çiçek kokusu gibi. Rüzgarlı bir günde bir gölgeliğe oturmuşum sanki. Ölüm karşımda şimdi, lotus çiçeklerinin kokusu gibi. Sanki baş döndüren kıyılara oturmuşum. Ölüm karşımda şimdi, yağmur yağıp geçer gibi. Bir seferden evine döner gibi. Ölüm karşımda şimdi, yıllarca tutsak kaldıktan sonra evine dönmek ister gibi. Anlatılar ve Sinuhe anlatısı. Mısır edebiyatında bugünün romanını az çok andıran anlatılar da vardır. Bu anlatılara en güzel örnek Sinuhe anlatısıdır. Sinuhe bir soyludur. Bir saray komplosuyla saraydan kaçmak ve Asya'da Bedevilerin yanına sığınmak zorunda kalmıştır. Sinuhe'nin ayak bastığı topraklar yağ diye adlandırılan son derece verimli topraklardır. Su pek çoktur burada. Yağ ve bal da istenmediği kadardır. Ağaçlar her çeşit meyveyle doludur. Sinuhe ya da çok sevilir, öyle ki bir boyun başkanlığına getirilir. Bir başka boyun önderi Sinuhe'ye meydan okur. Çok güçlü bir Asyalı beni kışkırtmak için çadırıma geldi diye anlatır Sinuhe. Söylediğine göre eşsiz bir kahramandı, bütün ülkeyi dize getirmişti. Benimle savaşmak istiyordu, malımı mülkümü götürecek, sürümü elimden alacaktı. Ama gece olunca gerdim yayımı, çıkardım oklarımı, soydum kılıcımı, parlattım silahlarımı. Tan yeri ağardığında Asyalılar çoktan gelmişlerdi. O adam ülkenin yarısından derlenmiş ordusunu bir araya toplamıştı. Yalnızca savaşmayı düşünüyordu. Bana doğru yürüdü ve ben kendi yerimde ayakta bekliyordum. Bütün yürekler benim için çarpıyordu. Kadınlar ve erkekler iç çekip şunları söylüyorlardı. Buna karşı savaşacak daha güçlü bir adam yok mu? Adam kalkanını, baltasını, mızraklarını çekti. Onun silahlarından sakındım. Daha sonra öyle yaptım ki okları bir bir yanımdan yöremden geçti ve bitti. Sonra adam üstüme atıldı. Ama ona bir ok gönderdim, boynuna saplandı. Bir çığlık attı ve yüzüstü düştü. Onu kendi baltasıyla öldürdüm ve üstüne çıkıp savaş çığlıkları attım. Bu kavgadan sonra Sinuhe'nin ünü artar. Ne var ki yıllar geçmekte, Sinuhe yurdunu özlemektedir. Tanrı'ya yakarır. Ey kaçmama neden olan Tanrı! Her kimsen bana yardım et, beni sarayıma gönder. Gönlümün kaldığı yerleri görmeme izin vermeyecek misin? Doğduğum topraklarda gömülmekten daha önemli ne olabilir? Yardımıma gel. Sinuhe'nin dilekleri gerçekleşir, Firavun onu çağırır ve döndüğünde ona yakınlık gösterir. Kahraman şöyle der. Tıraş oldum, yılların izleri bedenimden atılmış oldu. Saçlarım kesildi, tarandı, bitler pireler çöle, kaba giysiler göçebelere bırakıldı. Şimdi yünden güzel süslemeler takmış, ince esansla yağlanmış ve bir yatağa uzanmış olarak kumları kumlarda yaşayanlara bıraktım, kaba esansları da onları sürünenlere bıraktım. Öbür piramitler yanında benim için taştan bir piramit yapıldı. Sinuhe piramidin nasıl hazırlandığını anlatarak öyküsünü bitirir. Öğretici metinler. Doğrudan doğruya edebiyat ürünleri diye belirlediğimiz metinler yanında edebiyatla ilgili metinler, örneğin dil bilgisi metinleri ve okul metinleri yüklüce bir yer tutar. Bunun dışında bilimsel metinler, özellikle gökbilim ve matematik metinleri vardır. Hekimlikle ilgili metinler de çoktur. Bunlardan biri kabızlıkla ilgilidir. Kabızlıktan yakınan bir adama bakıyorsan ki böyle bir adamın yüzü solgundur ve yüreği küt küt vurmadadır. Bu adama bakarken onun yüreğinin yandığını ve karnının şiştiğini görüyorsan bu onun peklik yapan yiyecekler yemiş olduğunu gösterir. Bu yiyecekleri gidermek için bağırsakları boşaltmak için bir içki hazırla. Yasal düzenle ilgili metinler de bol olmakla birlikte Mezopotamya'da gördüğümüz olduğumuz yazılı yasalar yoktur. Bunun nedeni elbette Mısır'da Firavun buyruğunun her konuda yasa değeri taşımasıdır. Öbür sanatlar. Edebiyat alanında gördüğümüz din dışılık eğilimi öbür sanatlarda pek yoktur. Çünkü öbür sanatlarda sanatçı özellikle bu dünyadan öbür dünyaya geçişi en başta Tanrı Kral'ın ve öbür efendilerin geçişini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük yontucuyu zorunlu bir gerçekçiliğe ya da doğalcılığa eğilimli kılar. Yapıtta ölünün varlığı cisimleştirilmekte ve gelecekteki yaşamı somutlaştırılmaktadır. Alçak kabartmalar ve gömüt resimleri de aynı işlevi yerine getirirler. Bu yüzden Mısır'da yontucu ve ressam, edebiyat metni yazan kişiye göre daha zanaatçıdır, daha işlevcidir. Bu yüzden yontular ve resimler edebiyat metinlerine göre daha ortak, daha atsız ürünlerdir. Gene de bu bağımlılık Mısır sanatında insani derinliğin varlığını engellememiştir. Moscati bununla ilgili olarak şöyle der. Doğu dünyasının öbür yerlerinde aile yaşamının ve özel yaşamın tanıtlanması diye bir konu sanatın dışına çıkarılmıştır. Oysa bu konuda özellikle Mısır sanatı esinin en zengin ve en sağlam kaynaklarında birini bulur. Mısırlarda doğuştan bir sanat duygusu vardır. Bu duygu onların sık sık şemaları ve uzlaşmaları aşmasını, dolaysız ve çarpıcı bir canlılığın, yoğun bir öznerliğin, derin ve ince bir uyumun gerçekleşmesine yol vermesini sağlar. Sanatçının gerçekliğe bağlılığı ve tasarlanan öğelerin etkinliği öylesine güçlüdür ki, Doğu dünyasının öbür yanındaki ağır ve dural ürünlerle bir karşılaştırma yapıldığında ortaya çok katı bir karşıtlık çıkacaktır. Bunun gibi Doğu sanatının kalanındaki dural öz yapı, bu dolaysız ve gerçekçi esin karşısında eriyiverir. Kesinlikle bir Mısır üslubu vardır. Belirgin bir üsluptur bu. Bir başka üslupla karşılaştırılması olanaksız bir üsluptur. Gömütün önemi ve tapınak. Mezopotamya'nın dinsel yaşamında tapınak başta gelirken Mısır'ınkinde gömüt öne çıkar. Çünkü gömüt bu yaşamdan öbür yaşama geçişin sağlandığı yerdir. Mısır'ın çok uzun tarihinde gömüt çok değişik biçimler kazanmıştır. Bu biçimleri teker teker ayrıntılarıyla saptamaya olanak yoktur. Ancak şu kadarını söylemekte yarar vardır. Piramit zamanla önemini yitirmeye başlamıştır. Yeni imparatorlukta kralın öbür yaşama geçerken koyulduğu yer kayaya gömülmüş yeraltı gömütüdür. Tapınağa gelince onun yapısı bize insanın tanrısala yönelişini göstermek bakımından ilgi çekicidir. Gerçekçi Mısır sanatı tanrısala yaklaşışı bir yükseklik artışıyla ortaya koyarken tanrısala geçişi aydınlıktan karanlığa ulaşma olarak görür. Yeni imparatorluk döneminin tapınağına yani gelişmiş tapınağa bir göz atalım. Bu tapınakta sfenkslerle çevrili bir giriş alanı vardır. Giriş kapısının önünde iki dikili taş bulunur. Giriş kapısı üstü açık bir genişliğe bir avluya açılır. Avlunun çevresinde sütunlu revak vardır. Avludan salona geçilir. Tavanı sütunlar üzerine oturmuş olan salonun tabanı avlunkine göre daha yüksektir ve birbirine koşut dizler oluşturan sütunlarla beş ayrı sahana bölünmüştür. Bu salondan sonra tabanı daha da yüksek olan üçüncü bölüm gelir. Bu bölümde kutak yer alır. Çevrede kutsal kişiler için odalar vardır. Burada karanlık yükseklikle öne geçmiştir. Dış bölümden kutaklı bölüme kadar yükselme ve karanlıklaşma gözlemlenir. Yontu sanatı. Mezopotamya'da taş yokluğundan yontu sanatı az gelişmişti. Mısır'da bu sanat çok büyük bir gelişme göstermiştir. Taşı bol bol istediği gibi işleyebilen Mısır yontucusu başka maddeleri örneğin tahtayı da kullanmıştır. Onun elbette her şeyden önce dinsel bir yükümlülüğü vardı. Yaşamla ölümden sonraki yaşam arasındaki geçişi olanaklı ve sağlıklı kılmak, bu yönde kişiyi ya da ölüyü yontuyla somutlaştırmak görevi, Mısır yontucusunun sanatında açık ve seçik olmaya, daha önemlisi modele yani ölünün bedensel yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya götürmüştür. Bu gerçekçi ve hatta bir ölçüde doğalcı tutum Mısır yontucusunu sanatçı olmaktan uzaklaştırmamıştır. Tersine onun elinde yontu sanatı bir benzetme çabası içinde gerçek insan yorumu kazanmıştır. Bu ürünlerde baskın olan elbette dural biçimler değil, duruşta, bakışta, devinimde kendini ortaya koyan anlamlardır. Gerçekliği doğru bir biçimde gözlemlemeye çalışan Mısır yontucusu, dural biçimlerin ötesinde kendini gösteren canlılığı yakalamaya ve açıklamaya çalışmıştır. Titiz bir gözlemciye dış dünya biçimleri tek başlarına bir şey anlatmazlar. Onlar ancak anlamın dışlaştığı dayanaklar olarak önemli olurlar. O zaman devingenlik gereksinimi çıkar ortaya. Çünkü yaşam devingendir, yaşamı açıklayan sanatın da devinimden uzak olmaması gerekir. Daha doğrusu devingeni duyurabilmesi gerekir. Böylece Mısır yontucusu sanatına bir konu çeşitliliğiyle birlikte yoğun bir anlatımcılık getirmiştir. Onun için amaç dural insan tanıtları yapmak değil, insanı devingen biçimlerde açıklamaktır. Elbette bunun enine boyuna tasarlanmış bir amaç olduğunu düşünemeyiz. Sanatsal yaratıda hele eski uygarlıklar söz konusu olduğu zaman kendiliğindenlik payının az olmadığını unutmamak gerekir. Mısır yontucusu bu tam anlamında gerçekçi bakış açısıyla ayrıntıları önemser, onları sanatın vazgeçilmez dayanakları olarak değerlendirir, bu ayrıntıları ince ince örer ya da işler, deyim yerindeyse onlarla oynar. Bu onu günümüz sanatçısına yaklaştıran bir özelliktir. Onu bir gerçekçi yorumcu kılan biçim bozmalardan çok geriye almalar ve öne çıkarmalardır. Mısır sanatçısı nesneyi bildiği gibi eğip bükecek, dağıtıp toparlayacak gücü olmadığından onun buna yetkisi de yoktur. Herhangi bir sönük özelliği öne çıkararak ya da belirgin bir özelliğin çarpıcılığını azaltarak yoruma yönelir. Burada o zaman zaman modeli olduğu gibi aktarmadan yana görünür, görevi gereği zaten bunu yapması gerekir. Zaman zaman da tam anlamında gerçekçi bir tutumla nesneden kalkarak özgül olana ulaşmaya çalışır. Mısır yontucusu bu çabası içinde doğalcılıktan oldukça uzaklaşmıştır, kendini hiçbir zaman basit bir aktarmacı olarak görmez. Giderek gelişen ve yeni imparatorluk döneminde iyiden iyiye belirginleşen bir ayrımlaşma, Mısır yontu sanatında her ikisi de gerçekçi temellere dayanan iki ayrı bakış biçiminin sonucu olmuştur. Bir yanda uyumun ve güzelliğin ülküsel düzeyde aranışı, öbür yanda daha kesin çizgilerin egemen olduğu gerçekçi yönelim söz konusudur. Her iki eğilimde gerçekliğin hem bir tutum ya da çıkış noktası hem de bir amaç ya da varış noktası sağladığı gerçekçi eğilimlerdir. Ne var ki burada gerçekçiliğin ne anlama gelmesi gerektiğini, sınırlarının ne olabileceğini iyice kavramak gerekir. Mısırlı'nın gerçeklerini bizim bugünkü gerçeklerimizin ta kendisi olarak görmek doğru olmaz. Gerçeklik onun gözünde bu dünyadan öbür dünyaya kadar uzanan genişlikte belirir, yani öbür dünyayı da kapsar. Bu yüzden gerçekçi Mısır yontucusu olağandan olağanüstüne doğru geçiş yapar sık sık, dokunduğu gerçeklik kadar düşlediği gerçekliğin de peşindedir. Alçak kabartma ve resim. Alçak kabartma sanatı ve resim sanatı da hemen hemen yontuda ortaya çıkan eğilimlerle gerçekleştirilmiştir. Alçak kabartma sanatı yontu sanatının bir uzantısı gibidir. Yontu sanatının kurallarıyla beslenmiştir. Bu iki sanat ayrı ayrı gelişirken birbirine çokça yaklaşır, giderek birbirini tamamlar, boyalı alçak kabartmalarda da kesişiverir. Mısır insanında boyut fikrinin bulunmaması sanatı boyutluluktan uzat düşürmüştür. Böylece sanatçıyı gerçekçilik yolunda eksikli bırakmıştır. Resim sanatında da alçak kabartma sanatında da aynı sıkıntı görülür. Buna göre sanatçı Mezopotamya'daki örneklerde de gördüğümüz gibi bir uzlaşmalar düzeni geliştirmiştir. Bu düzen sanata çocuksu bir görünüm katmakla kalmaz, onu büyük ölçüde çocuklaştırır. Bir resimde ya da alçak kabartmada yüz yandan, göz karşıdan, göğüs karşıdan, kollar ve bacaklar yandan görünüverir. Her iki sanatta tapınakları ve gömütleri süslerken dinsel bir işlevi yerine getirmektedir. Tapınaktakilerde daha çok savaş görünümleri, gömüttekilerde daha çok aile görünümleri baskındır.